Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 22. ayrım. Keyfim ve neşem biraz olsun yerine gelmişti. Dina'ya karşı olan kuşkularım yavaş yavaş içimden sökülüp atılıyordu. "Lütfen oturun," dedi Cemil. "Size yiyecek ya da içecek ne söyleyeyim?" "Çok fazla zamanım yok," dedim. "Hemen kalkacağım. Size şu pırlanta yüzüğümü bıraksam, taşını temizler misiniz?" Cemil yüzüğünü aldı. "Acelesi var mı?" diye sordu. "Yarın sabahtan eve göndersem olur mu?" "Acelesi yok. Düğünden önce elimde olursa sevinirim." "Bir dakika izninizle," dedi Cemil. "Usta başına yüzüğü bırakıp hemen geliyorum." Lamia Dina'ya baktı. "Hayrola," dedi. "Size hangi rüzgar attı buraya?" Parmağıyla boynundaki kolyeyi gösterdi. "Bunu almaya geldim. Nasıl? Güzel mi?" "Çok güzel," dedi Lamia. "Güle güle takın." Cemil kapıyı araladı, eliyle bana işaret etti. "Bir dakika gelir misin?" dedi. "Özür dilerim kızlar," dedim. "Hemen geliyorum." Dışarı çıktım. "Efendim Cemil," dedim. Cemil'in yüzü kireç gibiydi. "Sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum," dedi kasvetli bir sesle. "Bu taş sahte." O anda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. "Sahte mi?" dedim şaşkınlıkla. "Nasıl olur?" Cemil başını iki yana salladı. "Bilmiyorum," dedi. "Bu taş pırlanta değil, zirkon." Şaşkınlığım büsbütün artmıştı. "Zirkon da ne?" "Bir tür sahte pırlanta diyebiliriz. Gerçek pırlanta taşı yer altından çıkarılıyor. Zirkon ise bir bakıma laboratuvar ortamlarında üretiliyor." Gözlerim doldu. Kayınpederimin pırlanta yüzüğü hediye ettiği gün söylediği o sözler kulaklarımda çınladı. "İnanabiliyor musun Meysun? Gecenin bir vakti arkadaşımı yatağından uyandırdım. Bu yüzüğü sana alabilmek için kuyumcu dükkanını ona zorla açtırdım." Cemil'in suratı gerildi. "Bu yüzüğü sana Vasim mi almıştı?" dedi sinirli sinirli. Gözyaşlarımı sildim. "Hayır," dedim. "Vasim'in babası almıştı." "Bu nasıl olur Cemil? Aklım hala almıyor. Rahmetli kayınpederim yüce bir adamdı. O bu tür üçkağıtçılıkları yapacak kadar alçalacak birisi değildi." Cemil başını kaşıdı, dudaklarını ısırdı. "Ben de anlamadım," dedi. "Rahmetli Nadem amca böyle bir şey yapmaz." O anda aklıma bir fikir geldi. Elimi boynuma attım, kolyemi çıkardım. "Şu kolyeye bakar mısın Cemil?" dedim. "Bu kolye inci mi, değil mi?" Cemil kayınpederimin hediye ettiği mavi beyaz inci kolyeyi lupla inceledi. "Bu kolye sahte değil." "Bu inci kolyeyi de kayınpederim hediye etmişti bana. O gün bugündür boynumdan hiç çıkarmadım." "Üzgünüm," dedi Cemil. "Bir şey söyleyerek kimsenin günahını almak istemiyorum. Yüzüğü sana iade edeyim mi, yoksa bu zirkon taşı yine de temizletmemi ister misin?" Yüzüğü aldım, sinirle çantama fırlattım. "Gerek yok," dedim. "Çok sağ ol. Kızlara hoşça kal," dedikten sonra eve kaçıyorum. Başım dönüyordu. Sendeleye sendeleye içeri girdim. "Hoşça kal Lamia," dedim. "Bugün çok eğlendim. Her şey için sağ ol. Artık seninle düğünde görüşürüz." Dina oturduğu yerden ayağa kalktı. "Arabanız var mı?" diye sordu. "Sizi eve kadar bırakabilirim." "Çok sağ olun. Siz hiç yorulmayın," dedim. "Bir taksiye atlar giderim." "Hiç öyle şey olur mu?" dedi Lamia. "Cemil'in şoförü seni eve kadar bıraksın." "Olmaz," dedi Dina. "Ben de kalkıyordum zaten. Ben sizi evinize kadar bırakırım." Dina'nın yeşilimsi Renault marka arabasına bindik. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Gördüğüm, duyduğum her şeyden, düşlerden, serüvenlerden ve Şam'dan bir an önce kaçıp kurtulmak istiyordum. Yalnızlığımı, eski huzurumu, neşemi ve keyfimi geri istiyordum. Dina başını çevirip bana baktı. "Siz iyi misiniz?" diye sordu. "Çok dalgın görünüyorsunuz." Daldığım düşlerden sıyrıldım. "Evet," diye yalan söyledim. "İyiyim." "Öyleyse güzel," dedi Dina. "Sizinle bugün tanıştığıma çok sevindim. Ben de sizinle kaç zamandır tanışmak istiyordum ama bir türlü fırsatımız olmadı." Dina'ya dikkatlice baktım. Bacakları açık, kısa eteğini olabildiğince sıvamış, dik omuzlarıyla arabayı sürüyordu. "İngiltere'yi özlemiyor musunuz?" diye sordum. "Aslında İngiltere'den biraz uzaklaşmam iyi oldu. Neden? Yeni boşandım. Bazı şeyleri unutmak için anılarınızın olduğu mekanlardan uzaklaşmak insana iyi geliyor. Üzüldüm dedim. Eşinizle neden boşandınız? Saçı başı dağınık, bakımsız haline, uyuşturucunun etkisiyle anlamsızlaşmış yüzüne daha fazla katlanamadım. Dina'ya üzgün gözlerle baktım. Üzüldüğümü hissetmiş olmalı ki, sakın benim için üzülmeyin. Su akıp yatağını buluyor. İnanın böylesi daha iyi oldu. Boşandım, o pislikten sonsuza kadar kurtuldum. Şimdi bu durumuma şükretmezsem, eski eşime karşı ebedi olarak öfke duyacağım dedi. Şam'da mutlu musunuz? Dina acı acı güldü. Gerçek, huzurlu bir mutluluk ancak İngiltere gibi ülkelerde olur. Şam küçük bir yer. Giydiğim şu kıyafetlerle bile yolda rahatlıkla yürüyemiyorum. Birçok kendini bilmez erkek laf atıp duruyor bana. Biliyor musunuz? Aslında ben makyaj yapmayı, süslü püslü giysiler giymeyi asla sevmem. İngiltere'de yaşarken böyle bir kadın değildim ben. Oldukça sade birisiydim. Ama burada kuvvetli patronlarım için mecburen giyiyorum çünkü adamlar karşılarında süslü püslü kadın görmek istiyorlar. Yalan yok, Dina'yı sevmiştim. Harbi bir kadına benziyordu. Ona hemen kanım kaynamıştı. Güldüm. Şamlı kadınlar sizin gibi düşünmüyor dedim. Bizi her tür süsten, baştan çıkarıcı iç çamaşırlarımızdan, gösterişli giysilerimizden ve güzel kokan kokularımızdan arındıracaksanız, o zaman bize ne kalacak diyorlar. Dina kahkahayı bastı. Ben Şamlıyım ama İngiltere'de doğup büyüdüm. Doğrusu buradaki kadınların yaşantılarını pek bilmiyorum ama bildiğim bir gerçek var. O da şu, kadınların içine düştüğü bu durum şeriat kanunlarını çıkaranların suçu. Yoksa kadınların suçu değil, kadınlar güzellikte birbirleriyle yarış içine sokularak erkeğin cinsel iştahını kabartmaya çalışıyorlar. Bu birazcık bana ahlak dışıymış gibi geliyor ama gelin görün ki cinsel uzvu ayaklanmış erkeklerde ahlak aramak ne derece doğru? Bence şeriat kanunlarıyla kendilerine düzen kuran erkeklerin dertleri bir kadının gönlünü okşamak değil, o kadınların memelerini okşamaktır. Dina'ya baktım. Söylediklerinizde yerden göğe kadar haklısınız dedim. Hepimiz kocalarımızı gün gelir de kaybederiz korkusu yaşıyoruz. Belki de süslü püslü şeylere düşkün olmamızın nedeni bu. Belki de altına düşkün olmamızın sebebi bu. Kendimizi garanti altına almak istiyoruz. Dina eliyle kısa eteğinin boyunu gösterdi. Bakın dedi. Bu giydiğim kısa etek tamamen işimin bir parçası. Bu eteğin boyu uzadıkça kuvvetli patronlarım bana karşı kabalaşıyorlar. Beni anlıyor musunuz? Bu kısa etek benim güçlü bir zırhım. Beni kaba saba yaratıklardan koruyor. Oysa ki ben temelde sade ve çekici, yumuşak ve kadınsı olduğumu düşünüyorum. Ama benim böyle düşünmem gerçekleri değiştiriyor mu? Hayır. Derin düşüncelere daldım. Dina güldü. Belki düşüncelerim size karmaşık ya da ilginç gelebilir. Ama benim doğrularım bu dedi. Hayır dedim. Sizinle aynı fikirdeyim. Galiba yaşama uymak gerekiyor. Şam'da romantizmin gerçeğe yenildiğini ve öldüğünü söyleyebilirim size. Ben de bundan korkuyorum işte dedi Dina. Tümüyle erkeklerin boyunduruğu altındaki şu kadınlardan olmaktan hep korkmuşumdur. Acı acı güldüm. Bir an kendimi düşündüm. Ben de Dina'nın bahsettiği o kadınlardan sadece birisiydim. Vasim'in boyunduruğu altında yaşıyordum. Tüylerim diken diken oldu. Hemen konuyu değiştirmek istedim. Vasim'in kardeşinin düğününe gelecek misiniz diye sordum. Galiba geleceğim dedi Dina. Ama ondan önce çarşıya çıkıp alışveriş yapmam gerekiyor. Düğün gecesi giyeceğim abiye elbisem yok. Biz bugün o işi hallettik dedim tebessüm ederken. Şayet sizinle daha önce tanışmış olsaydık, bugün sizi de götürürdük alışverişe. Dina güldü. Kısmetsizim işte dedi. Ne yapayım? Kaybolan valizinizden kısmetsiz biri olduğunuz belli dedim. Dina meraklı gözlerle bana baktı. "Ne valizi?" diye sordu. "Benim valizim mi kaybolmuş?" "Vasim'le İngiltere'den dönerken valiziniz kaybolmamış mıydı?" "Şimdi hatırladım," dedi Dina. "Ama o kaybolan valizler benim değil, Vasim'indi. Neyse ki sonra valizleri bulup göndermişler buraya." Şok içerisindeydim. "Siz emin misiniz?" diye sordum. "Valizin içinde kadın kıyafetleri vardı." Dedi Dina, "ne olmuş kadın kıyafetleri varsa, Vasim sizlere hediye getirmiştir." "Anlamıyorum," dedim şaşkınlıkla. "Vasim, bavulun size ait olduğunu söylemişti. Neden öyle bir şey söylemiş ki size?" Acıdan gözlerim sızlıyor, yüreğim yanıyordu. Alt üst olmuştum. "Geldik," dedim ağlamaklı bir sesle. "Şu sokağın başında durun lütfen." Dina arabayı durdurdu. "Kahve içmek için içeri gelmez misiniz?" dedim isteksizce. "Çok sağ olun. İnşallah başka bir zaman gelirim." "Pekala," dedim düşünceli düşünceli. "Artık düğünde görüşürüz." Arabadan inmek için kapıyı açtım. Sağ eliyle sol bileğimden yakaladı. "Bir saniye lütfen," dedi Dina. "Bildiğim güzel bir söz var. Gitmeden o sözü sizinle de paylaşmak istiyorum." Dina'ya şaşkın şaşkın baktım. "Ne sözü?" dedim. "Su, susuzluktan deli olmuş bir kişinin gözü önünde ve kendisi de su içinde. Fakat akıp giden sudan haberi bile yok," dedi manalı manalı bakarken bana. "Bana bir şey mi ima etmek istiyorsunuz?" dedim ellerim tir tir titrerken. "Düğünde görüşürüz," dedi soğukkanlılıkla. "Şimdilik hoşça kalın." Düğün. Aynı gün akşama doğru terasta sigara içiyordum. Hava oldukça sıcaktı. Deyim yerinde ise yaprak kıpırdamıyordu. Yasemin ağaçları kokularını şehrin üzerine salmıştı. Dina'nın son sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Öğle saatlerinden beri aklım karma karışıktı. Dina o sözleriyle bana bir mesaj vermek istemişti. Ama ne? Dakikalarca düşündüm, düşündüm. Vasim'in beni başka bir kadınla aldatabileceği fikri karşısında ürperdim. Bir sigara daha yaktım. Dumanı ciğerlerimden dışarı salmıştım ki, "Ne yapıyorsun burada?" dedi tanıdık bir ses. Vasim'le aylarca küs kalmıştık. Beni yumrukladığı o günden beri onunla doğru dürüst konuşmamıştım. Son bir haftadır yeni yeni konuşuyorduk. "Sigara içiyorum," dedim. "Dikkat ettim, son günlerde çok fazla sigara içiyorsun. Yoksa hayatında başka biri mi var? Onu mu düşünüyorsun?" diye sordu yutkunarak. Afalladım. "Sen manyak mısın? Herkesi kendin gibi mi zannediyorsun? Sen karınla ne biçim konuşuyorsun öyle?" Vasim sözlerim karşısında bozguna uğramış gibiydi. "O zaman son günlerde neden çok sigara içiyorsun?" dedi sesini yükselterek. Sinirimden güldüm. "Sıkıntılarım yüzünden. Ne yazık ki bu sıkıntılarımın sebebi de sensin." "Yine ne yaptım?" "Ne mi yaptın? Ne yapmıyorsun ki Vasim? Bana sürekli yalan konuşuyorsun." "Ne yalanı?" "Merak ediyorum. Sen beni seviyor musun Vasim?" Kısa bir süre düşündü. "Tabii ki seviyorum. Şayet seni sevmeseydim 3 tane çocuk yapar mıydım?" Acı acı güldüm. "Senin sevgi anlayışın bu mu? Çocuk yapmak mı? Bana eskiden sevgini çok daha farklı gösteriyordun. Ne oldu benim aşık olduğum adama? Ben onu tekrar geri istiyorum. Ne oldu sana Vasim? Bana neden sürekli yalan konuşup duruyorsun?" Gözlerimin içine ciddi ciddi baktı. "Sana yalan söylemiyorum. Sana öyle geliyor," dedi yüzü kızararak. "Yüzüme bak Vasim," dedim düş kırıklığına uğramış bir insanın burukluğu içinde. "Şimdi sana ispat edeceğim. İngiltere'den döndüğünde havalimanında kaybolan valizlerden bir tanesi kimindi?" "Vasim, bugün Dina ile tanıştığımızdan belli ki habersizdi. Dina'nın valiziydi," diye yalan söyledi. "İşte bak, bana yine yalan konuşuyorsun. Bugün Dina ile tanıştım. O valizin kendisine ait olmadığını söyledi." Vasim'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Kuru ve boğuk sesiyle, "Ne? Dina ile mi tanıştın?" "Şaşırma öyle. Onunla tanışamaz mıyız?" "Nerede tanıştınız?" dedi afallayarak. "Cemil'in iş yerinde." Yanlış hatırlamıyorsam sana benden habersiz dışarı çıkmayacaksın demiştim. Ne o? Dedim sinirli sinirli. Dışarıya çıkmam senin işine gelmiyor, doğru mu? Arkamdan çevirdiğin onca işlerin ortaya çıkmasını istemiyorsun, değil mi? Bu yüzden bana sokağa çıkma yasağı koymaya kalkıştın. Hadi bu söylediklerimi de inkar et bakalım. Sen kafayı yemişsin. Dur daha dedim gözümü hiç kırpmadan. Sana söyleyeceklerim henüz bitmedi. Babanın bana hediye ettiği pırlanta yüzük sahte çıktı. Bununla ilgili bir şey biliyor musun? Vasim'in yüzü allak bullak oldu. Yüzük sahte miymiş diye sordu kekeleyerek. Evet dedim soğuk bir ses tonuyla. Ama bu nasıl olabilir? Anlamadım. Baban sahte bir yüzüğü bana asla hediye etmezdi. Şayet öyle bir şey olsaydı, boynumdan hiç çıkarmadığım şu inci kolye de sahte olurdu. Acaba biri yüzüğün gerçek taşını değiştirdi, daha sonra da onun yerine sahte taşımı taktırdı? Yüzüğün sahte olduğunu nasıl öğrendin? Bugün Cemil söyledi. Vasim elini şakağına götürdü. Kısa bir süre düşündü. Herhalde dedi düşünceli düşünceli, böyle bir alçaklığı benim yaptığımı sanmıyorsun. Gözlerimle görmedim. Seni neden suçlayayım ki? Baban sahte yüzük hediye etmediyse eğer, görünen o ki, biri yüzüğü sahtesiyle değiştirmiş. Kim acaba? İngiltere'deki arkadaşı sahte bir yüzük vermiş olamaz mı babama? Söylediklerin hiç mantıklı gelmiyor bana. Düşünsene, Cemil sana böyle bir şey yapar mıydı? Kesinlikle yapmazdı. Dedim. Babanın arkadaşı böyle bir adiliği neden yapsın ki? Adamcağız gece yarısı dükkanı açmış. Babana yüzüğü vermişti. Bence bu evden biri ya da birileri yaptı. Vasim sinirlendi. Kimsenin günahını alma. Kimi suçlayabiliriz? Necva'yı mı? Natalya'yı mı? Yoksa daha önce evimizde çalışan Marie'yi mi? Marie yapmazdı. Natalya da yapmaz. Kendi kadınlarını hemen koruma dedi sinirli sinirli. Bana Necva'nın yaptığını mı ima etmek istiyorsun? Öyle bir şey söylemedim. Ama sözlerinden bu anlaşılıyor. Bu işi biri ya da birileri yaptı ama biz bu gerçeği ne yazık ki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Giden gitti çünkü. Gözlerim doldu. Allah bu hırsızlığı yapanların belasını versin dedim boğuk sesimle. Umarım hayrını görmez. Bundan sonra benden habersiz dışarı bir adım daha adımını atmayacaksın dedi Vasim sinirli bir tavırla. Beni duydun mu? Gideceğin yere seni şoförüm Zakir götürüp getirecek. Şimdi içeri gir. Dur bir dakika dedim. Öyle hemen kaçmak yok. O valiz kimindi? Göz ucuyla ona bakıyordum. Yüzünde derin bir endişe vardı. Bazı şeylerin açığa çıkacağı korkusu bedenini sarmıştı sanki. Tam da ağzını açmış bana cevap vermek üzereydi ki kayınbiraderim Mazın çıka geldi. Ben de seni arıyordum abi dedi. Vasim bir anda rahat bir nefes aldı. Mazen'in koluna girdi. Hadi gidelim kardeşim dedi. Şu işi bir an önce halledelim de yarına kalmasın. İki kardeş yanımdan hızla uzaklaşırlarken daha sonra konuşuruz dedi Vasim. Sen de içeri gir. Haziran ayının tam ortalarıydı. Kayınbiraderim Mazen ile Rayna'nın 3 gün önce düğünleri olmuş, balayı tatili için de Londra'ya gitmişlerdi. Düğünleri oldukça kalabalık ve güzel geçmişti. Ayrıca o akşam hepimiz sürekli oynayarak kurtlarımızı dökmüştük. Düğünün ertesi günü ise neredeyse yorgunluktan ölüyorduk. Bu yorgunluğun üzerine bir de yaz sıcakları eklenince geceleri gözüme bir türlü uyku girmiyordu. Bu gece yine uyuyamadım. Yataktan doğruldum. Odanın kapısını sessizce açtım. Ampullerin sarı ışığı taş merdivenlerin soğukluğunu aydınlatıyordu. Evde kesin bir sessizlik hakimdi. Parmak uçlarıma basarak sessizce aşağı kata indim. Oradan da mutfağa geçtim. Bir sigara yaktım. Mutfak masasının başına oturdum. Masanın üzerinde Mazen ile Rayna'nın düğün fotoğrafları duruyordu. Fotoğraflara tek tek bakmaya başladım. Bir ara yukarıdan bir tıkırtı işittim. Sigaramı söndürdüm, yukarı kata çıktım. Ses bir anda kesildi. Natalya'nın odasına sessizce girdim. Amer'e baktım. Güzel oğlum mışıl mışıl uyuyordu. Amer 3 yaşını bitirmişti. Ve o günlerde çenesi hiç kapanmıyordu. Anne o ne? Anne bu ne? Anne şu ne? Diye devamlı sorular soruyor, beni tatlı bir yorgunluğun içine sokuyordu. Bir de her akşam uyumadan önce mutlaka bana sırtını kaşıtıyordu. Eğildim, yanağından öptüm, sonra da odadan dışarı çıktım. 22. ayrımın sonu. Sayfa 282. Devamı 23. ayrımda.